Habercilerin İşleri 11. bölüme geldik. Konu Petros hizmetini savunuyor, iyi haber Antakya'ya gidiyor. Petros, Cornelius'un evindeki uluslardan gelme insanların tövbe edip Rab'be gelmeleriyle ilgili olayları anlatıyordu. Ulusların da Tanrı sözünü kabul ettikleri yolundaki haber, Yeruşalim'deki inanlılar topluluğuna hiç de bir sevinç getirmişe benzemiyordu. Elçi Petros'un bütün bu yaptıkları konusunda ondan bir açıklamada bulunmasını istediler. Böylece Simon Petros bu hizmetlerini niçin ve hangi amaçla yaptığını anlatmak, bu hizmetlerin savunuculuğunu yapmak zorundaydı. Kendisi için çok zor bir şey yapmakla karşı karşıya kalan elçi Petros bu konuda savunma yapmanın gereğini duyuyordu. Bugün ülkemizin sınırları içerisinde olan Antakya, uluslardan gelen insanlarca oluşturulan inanlı topluluğunun merkezi durumuna geliyordu. Yahudiye'de bulunan haberciler ve kardeşler, ulusların da Tanrı sözünü benimsediklerini duydular diyor Habercilerin İşleri 11:1-3'te. Petros Yeruşalim'e çıktığında sünnet yanlısı olanlar kendisini eleştirdi. Ona, sen sünnete önem vermeyen insanlarla içli dışlı oldun dediler. Onlarla birlikte yemeğe oturdun. Şüphe ve bölünmeler vardı değerli dostum. Yahudiler açısından Simon Petros'un yaptığı şeyleri çok kötü şeyler olduğunu anlamamız gerekiyor. Bu olaydan bir ay öncesinde Simon Petros ile bu konuda konuşmuş olabilseydik, eminim ki o da böyle bir şeyin kabul edilemez bir şey olduğunu söyleyecekti bize. Gerçekten de Simon Petros bütün bu şeyleri yapmak istemediğini ama Tanrı ruhunun bunları yapılmasında özellikle ısrarda bulunduğuna ve özellikle tüm gelişmelerin Tanrı'nın denetimi altında oluştuğunu söyleyerek bu sorumluluğu kendi üzerine almak istemedi. Petros onlara olayın nasıl geliştiğini anlattı. Yafa kentindeydim, dua ediyordum. Kendimi dalınçta buldum, bir görme gördüm. Çarşafa benzer kocaman bir nesne iniyordu. Dört köşesinden gökten sarkıtılmıştı, benim yanıma kadar geldi. Dikkatle gözlerimi çevirip baktığımda, yeryüzünün dört ayaklı yaratıklarıyla yabanıl hayvanlarını, sürüngenlerini ve gökyüzünün kuşlarını gördüm. Bunun ardından bir sesin bana şöyle dediğini duydum. Kalk Petros, kes ve ye. Ben hayır ya Rab dedim. Çünkü ağzıma hiçbir zaman sıradan ya da kirli sayılan bir şey girmemiştir. Ama o ses bir kez daha gökten yanıt verdi. Tanrı'nın arıttığı şeyleri sen sıradan sayma, murdar sayma. Bu olay üç kez tekrarlandı. Sonra her şey yeniden göğe çekildi. O anda kaldığımız evin önünde üç adam belirdi. Bunlar Kayseriye'den benim yanıma gönderilmişti. Ruh bana hiç ayrım gözetmeden onlarla birlikte gitmemi söyledi. İşte bu altı kardeş de benim yanım sıra geldi. O adamın evine girdik. O bize evinde durup kendisiyle konuşan meleği nasıl gördüğünü ve meleğin kendisine neler söylediğini anlattı. Yafa'ya adamlar gönder. Öbür adı Petros olan Simon'u buraya çağır. Kendisi sana senin ve aile üyelerinin kurtuluşunu sağlayacak sözler bildirecek. Ben konuşmaya başlayınca kutsal ruh başlangıçta bizlere geldiği gibi onların da üzerine geldi. Rabbin sözünü anımsadım, şöyle demişti. Bildiğiniz gibi Yahya su ile vaftiz etti ama siz kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. Bizler Rab İsa Mesih'e iman ettiğimizde bize verdiği aynı armağanı Tanrı onlara da verdiyse ben kim oluyorum ki Tanrı'ya karşı çıkayım? Habercilerin İşleri 11:4-17 ayetler arası. Petros'un burada anlattıklarını iyice anlıyoruz değil mi? Tanrı'nın vermiş olduğu bu emir karşısında hala şaşkın bir durumdaydı. Burada geçen göğe çekildi terimi bütün bu şeylerin göğe bir anda alındıklarını belirtir. Petros bu noktada aklına neler geldiğini anlatmaya başlıyordu bu insanlara. Dillerin verilmesindeki amaç değerli dostum, Simon'a kutsal ruhun gerçekten ulusların üzerine de düştüğü konusunda kesin bir kanıt göstermekti. Yoksa onları inanlıların bedeni olan topluluğa kutsal ruh tarafından vaftiz olunduklarını başka hangi yolla bildirecekti? Bu sözleri duyunca yatıştılar ve Tanrı'yı yücelttiler. Demek ki Tanrı uluslara da günahlardan dönerek yaşama kavuşmayı sağladı dediler. Habercilerin İşleri 11 ayet 18. Ulusların kurtulabilmek için Yahudileşmeleri gerektiği görüşünü savunan tutucu kesim bile şimdi seslerini kesmişlerdi. Artık buna karşı söyleyebilecek sözleri kalmamıştı. Çünkü bu gelişmenin Tanrı yönlendirmesiyle ortaya çıktığı gün gibi ortadaydı. Bunun üzerine Tanrı'yı yüceltmeye başladılar. Gerçekten o gün büyük bir gündü kardeşim. Uluslara giden yolun kapısı sonuna kadar açılmıştı. Şimdi ise sahnenin sevinç getirici haberin dünyanın tüm uçlarına kadar yayılabilmesi için kurulmakta olduğunu görüyoruz. Stefanos'a çektirilen acı sonucunda darmadağın olanlar Finike'ye, Kıbrıs'a ve Antakya'ya kadar gittiler. Tanrı sözünü Yahudilerden başka hiç kimseye bildirmiyorlardı ama onlardan Kıbrıslı ve Kireneli bazı kişiler Antakya'ya gelip Yunanlılara da Rab İsa'nın sevindirici haberini bildirdiler diyor Habercilerin İşleri 11-19-20 ayetlerde. Burada geçen Yunanlılar ya da Grekler terimi daha önceden de anımsayacağınız gibi geleneklerinde Yunanlaşmış ve Yunanca konuşan Yahudilerdir. Sizin de fark etmiş olabileceğiniz gibi sevinç getirici haber yani İncil şimdiye dek hep Yahudilere vaaz edilmekteydi. Habercilerin İşleri 11-21-22'de şöyle diyor, Rabbin eli onları destekliyordu. Çok sayıda insan iman ederek Rab'be döndü. Bu olaylara ilişkin haber Yeruşalim'deki kilise topluluğunun kulağına gitti. Barnabas'ı Antakya'ya gönderdiler. Dostum, Tanrı ruhu Antakya'da çok etkin bir şekilde işliyordu. Ve bu yöndeki haberler Yeruşalim'deki inanlı topluluğuna kadar ulaşmıştı. Bunun üzerine Yeruşalim'deki topluluk Barnabas'ı Antakya'ya yolladı. Biraz sonra Antakya'nın ilk dönem inanlılar topluluğunun ikinci merkezi olacağını göreceğiz. Aslında bu merkezin Yeruşalim'den Antakya'ya taşınacağını söylesek çok daha doğru söylemiş oluruz. O varıp Rabbin kayrasını görünce sevinç duydu. Hepsine yüreklerinde Rab'be bağlı kalmayı kararlaştırmaları için öğüt verdi. Çünkü kendisi iyi bir insandı. Kutsal ruhla ve imanla dolu biriydi. Böylece büyük bir topluluk Rab'be katıldı diyor 23-24. Ayetlerde. Barnabas hakkında söylenen sözler gerçekten çok güzel değil mi? Barnabas çok iyi bir insandı. Kutsal ruhla ve imanla doluydu. Evet kardeşim, her Mesih imanlısının iyi bir insan olmaması için hiçbir neden görmüyorum. Her Mesih imanlısının aslında iyi bir insan, iyi bir vatandaş, yurttaş olması gerekir şarttır. İmanla dolu olması gerekir. Barnabas, Antakya'daki topluluğun çobanı olmuştu. Çünkü öğüt vermeye, diğer bir deyişle vaaz etmeye ve öğretmeye başlamıştı. Büyük bir topluluk Rab'be katıldığından oradaki topluluk da bir hayli büyümüş olmalıydı. İmanlı topluluğu büyüdükçe Barnabas yardımcı bir çobana gereksinmesi olduğunu anladı. Bu işi yapacak iyi birisini tanıyordu. Barnabas Saul'u aramak için Tarsus'a gitti. Onu bulunca Antakya'ya getirdi. İkisi bir yıl süreyle kilisede bir araya gelerek o büyük topluluğa öğrettiler. Öğrencilere ilk kez Antakya'da Hristiyan adı verildi diyor Habercilerin İşleri 11-25 ve 26. ayetler. Demek ki İsa Mesih imanlılarına ilk kez Antakya'da Hristiyan adı verildi. Barnabas gidip Saul'u yani Pavlos'u bulup sonra da kendisiyle beraber Antakya'ya geri getirmek istiyordu. Sanımca Pavlos bu yönde biraz isteksizdi, gelmek istemiyordu. İşte Rab İsa Mesih'e inanan insanlara Hristiyan adı ilk kez dediğim gibi burada verilmişti. Ben bunun inanlılarla alay etmek için ileriye sürülmüş bir ad olduğuna inanmıyorum. Bence bu ad, değerli dostum, Mesih'i izleyenler anlamına geliyordu. Bu inanlılar Mesihçiydiler. Mesihçi olmak, Ne kadar güzel bir ad değil mi? Mesih'e iman edenlere Mesihçi Hristiyanlar dendi. O günlerde Yeruşalim'den Antakya'ya peygamberler geldi. Bunların arasında Agabos adında biri ayağa kalkarak tüm dünyada kırıcı bir kıtlık olacağını ruh aracılığıyla bildirdi. Bu kıtlık Klavdius'un günlerinde oldu. Öğrenciler her biri kendi gücü oranında Yahudiye'de yaşayan kardeşlere yardım göndererek hizmette bulunmak üzere anlaştılar. Tasarladıkları işi uyguladılar. Barnabas ve Saul'un eliyle ihtiyarlara bu yardımı gönderdiler. 27-30 ayetler arası. Burada kaydedilen olay aynı zamanda dünya tarihinde de doğrulanmaktadır. O dönemde genel bir kıtlık yaşanmış ama bunun en büyük etkisi inanlı topluluğunun baskı gördüğü, katledildiği ve yaralandığı Yeruşalim kentinde olmuştu. Bu süreç içerisinde inanlılar çok büyük ihtiyaç içerisindeydiler. İlk dönem imanlılar topluluğundaki bu sevgi bağını, yardımlaşma ruhunu görerek büyük sevinç duyuyoruz. Diğer insanlar da Yeruşalim'deki güçlük içerisindeki imanlı topluluğuna kendi aralarında topladıkları yardımları gönderdiler. Yeruşalim'deki inanlı topluluğunun acımasızca öldürüldüğü ve bu insanların zulümlerle darmadağın edilmesine neden olanların başında Tarsoslu Saul geliyordu. Şimdi bu kişinin bu aynı topluluğa bu kez kendi elleriyle yardım götüren değişmiş Saul olduğunu görmek ne kadar güzel. Rab onu kendisine çekmişti ve onu yepyeni bir insan yapmıştı. İşte değerli dostum, Mesih inancının temeli ve en büyük özelliği budur. Zaten olması gereken de en doğal şey bu değil midir? Mesih'e iman eden yepyeni bir insan oluyor. Kutsal Ruh o kimsenin yüreğine geliyor ve onu yepyeni bir insan yapıyor. İşte bu harikadır kardeşim.